Ayrım 22, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 225. Freya Sunda boğazından geçmekteydi. İskele tarafında Java ve sancak tarafında ise Krakatao yanardağ gece karanlığında yükseliyor. Işıkları karartılmış kaptan köprüsüne nöbetçi olan Thor Larsen ve ikinci kaptan bilmek istedikleri her şeyi önlerindeki tablodan izliyorlardı. Üç ayrı seyir sistemi bulgularını bilgisayara vermekteydiler. Bir derecenin yarım saniyesine kadar hassas olan pusula bulguları otomatik olarak yıldızlara göre hesaplanmaktaydı. Meteoroloji uyduları da bilgisayara bağlanmıştı. Dizi dizi bilgisayar konsolları akıntıyı, rüzgarı, su altı akıntılarını, ısı derecelerini hesaplıyorlardı. Bilgisayardan sürekli olarak verilen komutlar dev pervaneyi otomatik olarak sanki bir balık kuyruğuymuşçasına kolaylıkla her an yeniden ayarlıyordu. Köprünün üstünde iki radar hiç durmadan çevreyi tarıyor, topladığı tüm bilgileri yine bilgisayara iletiyordu. Böylece ilk tehlike anında alarm düzeni çalışmak üzere hazır beklemekteydi. Su altındaki yankı aygıtları deniz dibinin üç boyutlu bir haritasını çıkarıyor, burundaki sonar aygıtı da denizin içinde 3 mil ötesine haber veriyordu. Freya'nın tam yoldan full stop'a geçmesi 30 dakika sürer ve burada tekne 2,5 mil yol alırdı, öylesine büyüktü. Güneş doğmadan Sunda boğazını geçmişler ve bilgisayarlar yeni rotayı Sayda'nın güneyinden Basra körfezine vermişlerdi. 2 gün sonra, ayın 12'sinde, 8 kişi Azamat Kerim'in Brüksel'in varoşlarında kiraladığı bir dairede toplandılar. Drake yeni 5 kişiyle uzun uzun konuşmuş, onların da kendisi gibi Moskova'ya büyük bir darbe düşlediklerinden emin olunca sırrını açmıştı. Bunlardan ikisi Almanya'da doğmuş Ukraynalılardı. Biri New Yorklu bir Amerikalı, diğer ikisi de İngiliz Ukraynalıydılar. Mişkin ile Lazarev'in KGB başkanına yaptığını öğrendiklerinde odada heyecanlı konuşmalar başladı. Drake iki partizan kurtulup güvene kavuşuncaya kadar bu operasyonun tamamlanmış sayılamayacağını söyleyince buna karşı çıkan olmadı. Bütün gece konuştular ve sabaha karşı 4'er kişilik 2 gruba ayrılmaya karar verdiler. Drake ile Kaminski İngiltere'ye dönecekler ve Drake'in gereksinim duyduğu elektronik aygıtları satın alacaklardı. Almanlardan biri de bir İngilizle birlikte Almanya'ya dönüp gerekli patlayıcı maddeyi sağlayacaktı. Paris'te tanıdıkları olan diğer Alman öteki İngilizle birlikte satın alma ya da çalma yoluyla silah sağlayacaktı. Azamat Kerim ise bir motor bulmak üzere Amerikalı'yla gidecekti. New York'ta gezinti motorları tersanesinde çalışan Amerikalı bu işin uzmanıydı. 8 gün sonra Batı Berlin'de Moabit cezaevine bitişik bir mahkeme salonunda Mişkin ile Lazarev'in yargılanmaları başladı. Her iki adam hiç ses çıkarmadan suçlamaları dinliyorlardı. İddianamenin okunması 10 dakika sürdü. Sanıklar tüm suçları kabul ettiklerini bildirince dinleyicilerden bir şaşkınlık sesi yükseldi. Savcının konuşmasından sonra yargıçlar karar vermek üzere oturumu ertelediler. Freya Hürmüz boğazından ağır ağır geçerek Basra körfezine girdi. Güneşin doğuşuyla çölden esen kum yüklü rüzgar ufku iyice örtmüştü. Tayfalar petrol yüklemek üzere sayısız kere geçtikleri bu görüntüyü çok iyi bilirlerdi. Hepsi de usta ve denenmiş tankercilerdi. Freya'nın bir yanında adalar, diğer yanında sarp kayalık dağlar vardı. Freya boş olduğu için kanal derinliği önemli değildi. Ancak dönüşünde durum çok değişik olacaktı. O zaman gözler derinlik ölçü aygıtından bir an bile ayrılmayacaktı. Teknenin altındaki deniz dibi ancak 1-2 metre kadar derindi. Gemi Çiğda'dan kalktığından beri safra yüklüydü. Önden arkaya 20 sıra halinde üçerlik tam 60 ambarı ya da deposu vardı. Bunlardan birine diğer 50 petrol deposunun artıkları boşaltılırdı. 9 tanesine ise yalnız gerektiği zamanlar safra görevini görmesi için deniz suyu doldurulurdu. Ancak kalan 50 depo taşımacılığa yeterliydi. Her biri 20 bin ton ham petrol alırdı. Tanker Abu Dhabi'ye ilk yükünü almak üzere girerken bir kaza sonucu petrol sızması olmayacağına kesinlik derecesinde güvenilmekteydi. Paris'teki Meoyen sokağındaki küçük bar paralı askerlerin ve silah satıcıların toplanıp birer içki içtikleri bir yerdir. Alman Ukraynalı da İngiliz meslektaşını buraya getirmişti. Alman'ın Fransız dostu ile onun dostu bir Fransız arasında saatlerce süren alçak sesli bir konuşma yapıldı. Sonunda Fransız Ukraynalı'nın yanına geldi. "Dostum, bu iş oluyor," diyor. "Her biri 500 Amerikan doları. Her silaha bir dolu şarjör verilecek." Alman Ukraynalı dolu şarjörlü bir tüfek de verirse kabul dedi. 3 saat sonra Noili'de bir evin garajında Ukraynalı'nın arabasına battaniyelere sarılı 6 yarı otomatik karabina ile tam otomatik MAP 9 milimetrelik tüfek yükleniyordu. Paralar ödendi. 12 saat sonra 24 Şubat gecesi iki adam Brüksel'deki dairelerine varmışlar ve silahları dolabın altındaki özel yerlerine gizlemişlerdi. 25 Şubat sabahı güneş doğarken Freya Hürmüz Boğazı'ndan geçerek dönüş yolculuğuna başlamıştı. Kaptan Köprüsü'nde tüm gözler derinlik ölçü tablosuna çivilenmiş gibiydi. Sonunda derinliğin 20 kulaçtan 100 kulaşa ulaştığı görülünce herkes derin bir soluk aldı. Freya yeniden tam yükle varabileceği en yüksek hız olan 15 mile kavuşarak Umman Körfezi'ne çıktı. Şimdi Avrupa'nın aç rafinerinde 1 milyon ton ham petrol yüklemiş bulunuyordu. Otomatik aygıtlar deniz dibi derinliğinin azalması olasılığına karşı yeniden programlanmış, 9 safra deposu tümüyle boşaltılmıştı. Boş olan depolardan 3'ü ilk sırada, ikinci 3'ü teknenin ortasında, son 3'ü de Kaptan Köprüsü'nün altındaydı. Kaptan Thorlarsen tekneyi ikinci kaptana bırakıp kahvaltı edip biraz uyumak üzere kamerasına girdi. 26 Şubat sabahı birkaç günlük aradan sonra muhabit mahkeme salonunda baş yargıç iki arkadaşıyla birlikte verdiği kararı kendisi okumaya başladı. Okuma 1-2 saat sürdü. Mişkin ile Lazarev kendilerine ayrılan bölmede sessizce kararı dinliyor, zaman zaman önlerindeki masada duran bardaklardan birer yudum su içiyorlardı. Uluslararası gazeteciler bölmesindeki tüm gözler sanıkların üzerindeydi. Solcu bir Alman Aylık dergisinin muhabiri sanıklardan çok su içtikleri bardaklarla ilgileniyor gibiydi. Mahkeme öğle tatilinden sonra toplandığında bu gazeteci salonda yoktu. Yakınlardaki bir telefon kulübesinden bir yerlere telefon ediyordu. Yargıç son kararın okunmasına sıra geldiğinde sanıkların ayağa kalkmalarını söyledi. Her ikisi de 15'er yıla hüküm giymişlerdi. Sanıklar kentin kuzeyindeki Tegel cezaevine götürüldüler. Salon 1-2 dakika içinde boşaltıldı. Temizlikçiler salona girip ağızlarına kadar dolu sepetleri, sürahi ve bardakları kaldırdılar. Orta yaşlı kadınlardan biri sanık bölmesini temizliyordu. Arkadaşlarına göstermeden bardakları aldı, her birini birer toz bezine sarıp çantasına yerleştirdi. Ayın son günü Vasily Petrov, Maxim Rudin'le Kremlin'deki dairesinde özel bir görüşme talep etmişti. Herhangi bir girişe gerek duymadan Mişkin ve Lazarev dedi. 15 yıla hüküm giydiler ya, bana kalsa kurşuna dizdirirdim. Batı Berlin'deki adamlarımızdan biri yargılamada su içtikleri bardakları ele geçirdi. Birinin üstündeki avuç izi Kiev'deki otomobilden aldığımız izin eşi. ''Demek onlardı,'' dedi Rodin, ''canları cehenneme. Öldürt onları Vasily. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. ıslak işlere ver bu görevi. Çok karmaşık bir örgütlenme biçimine sahip olan KGB, 4 baş müdürlük, 7 bağımsız müdürlük ve 6 bağımsız bölümden oluşur. KGB'nin asıl kalabalık bölümü 4 baş müdürlüktür. Bunlardan birinci müdürlük SSCB dışındaki gizli faaliyetlerle uğraşmaktadır. Kendi içinde V bölümü olarak adlandırılan bu bölüm KGB'nin tüm dünyadan en çok saklamak istediği bölümdür. Sabotaj, şantaj, adam kaçırma ve öldürmeler bu bölümün görevleri arasındadır. KGB içinde buna Mokri Diela yani ıslak işler adı verilir. Operasyonları sırasında sık sık kana bulanan biri olduğu için bu adı almıştır. İşte Maxim Rudin, Mişkin ile Lazarev'in ortadan kaldırılması işini bu bölüme veriyordu. Bunu yaptım bile dedi Petrov. İşi Ivanenko'nun güvenlik başkanı Albay Kukuşkin'e vermeyi düşündüm. Başarmak için özel bir nedeni de var. Ivanenko'nun intikamını almak dışında kendi onurunu ve canını da kurtarmak isteyecektir. 10 yıl önce ıslak işlerde çalışmıştı. Rosa Luxemburg sokağında olanları orada bulunduğu için iyi biliyor. Raporunu bana ya da General Abrasov'a verecek. Rudin başını sala, pekala görevi ona ver. Kendi grubunu toplasın, Abrasov istediği her şeyi verir. Pilot Rudenko'nun intikamının alınması nedenini kullanabilir. Ve Vasili ilk girişiminde başarılı olmasını söyle. Başaramadığında Mişkin ile Lazarev konuşacaklardır. Başarısız bir öldürme girişiminden sonra onlara inanacak biri çıkabilir. En azından Vişnayev inanır ki bunun ne demek olduğunu bilirsin. Bilirim dedi Petro, başaracaktır, işi kendi eliyle bitirecektir. 10. Bölüm. Dışişleri Bakanı David Lawrence, bundan iyisi olamazdı Sayın Başkanım dedi. Edwin Campbell Castletown'da çok başarılı oldu bence. Başkanın çalışma odasındaydılar. Dışişleri, Savunma ve Maliye Bakanları ile Stanislav Poklevski ve CIA Genel Müdürü Robert Benson. Pencerelerin dışında gül bahçesi sert bir rüzgar altındaydı. Karlar çoktan erimişti ama 1 Mart günü karanlık ve iç kapayıcıydı. Başkan William Matthews elini önündeki şişkin dosyaya dayadı. Bunun çoğu benim için çok teknik, ancak Savunma Bakanlığı'nın özeti de çok etkileyici. Benim anladığım kadarıyla durum şöyle, politbüro kabul ettikten sonra şimdi biz bunu reddedersek bir daha pazarlık masasına oturmaları olanaksız. Zaten 3 ay sonra Rusya'ya tahıl göndermek sorunu diye bir şey kalmayacak. O zamana kadar açlık başlayacak ve Rudin de düşmüş olacak. Yefrem Vişnayev de istediği savaşa kavuşacak, tamam mı? Kaçınılmaz sonuç bu dedi David Lawrence. Peki madalyonun öteki yüzüne, bizim verdiğimiz ödünlere bir bakalım. Maliye Bakanı, ayrı belgedeki gizli ticaret protokolüne göre üretim maliyetleriyle 55 milyon ton tahıl ve yaklaşık 3 milyar dolarlık petrol, bilgisayar ve tüketici sanayi teknolojisi vereceğiz. Diğer yandan geniş boyutlu bir silahsızlanma programıyla da aşağı yukarı bu parayı savunma bütçesinden kısabileceğiz. Sovyetler verdikleri sözü tutarlarsa diye savunma bakanı söze karıştı. Sizin bakanlığınız uzmanlarının raporlarına göre Avrupa'da en az 5 yıl geleneksel ya da nükleer silahlı bir savaşa giremeyeceklerine göre buna inanmamak için bir neden yok. Başkan Matthews, Kasım ayındaki başkan seçiminde kendisinin adaylığını göremeyeceğini biliyordu. Ancak ardında 5 yıllık bir barış dönemi bırakmış bir başkan olarak çekildiği takdirde büyük ABD başkanları arasında yerini alacağını da bilmekteydi. Bu 1983 baharında en çok istediği şey de buydu. Beyler, bu anlaşmayı olduğu gibi kabul edeceğiz dedi. David, Moskova'ya koşulları kabul ettiğimizi ve delegelerimizin anlaşmayı imzalamak üzere Castletown'da toplanmalarını istediğimizi bildir. Bu iş sürerken imza günü denize açılmak üzere tahıl gemilerinin de doldurulmasına başlayabilirler. 3 Mart'ta Azamat Kerim ile Ukrayna-Amerikalı arkadaşı sağlam ve güçlü bir motora sahip olmuşlardı. Çelik gövdeli 15 metre boyunda elden düşme tekne Kuzey Denizi'nde açık deniz balıkçılığına çıkan İngiliz ve Avrupalıların rağbet ettikleri türdendi. Belçika limanına kayıtlı tekneyi Ostend yakınlarında bulmuşlardı. Teknenin önünde damı gövdenin 13'te birine kadar uzanan bir kamera vardı. Dar bir merdivenden 4 ranzalık bir dinlenme bölümüne geçiliyordu. Küçük bir tuvaleti ve yemek pişirecek bir aralığı vardı. Arka tarafın üstü açıktı. Güvertenin altında Kuzey Denizi'nin hırçın sularının ötesindeki balık alanlarına götürüp getirecek güçlü bir motoru vardı. Kerim ile arkadaşı motoru Ostend'den yine Belçika kıyısındaki Blankenberge'ye getirip diğer motorların arasına bağladılar. İlkbaharda buralara sürekli olarak açık deniz balıkçıları geldiği için motor limanda kimsenin dikkatini çekmezdi. Amerikalı teknede kalıp motor üzerinde çalışmaya karar verdi. Kerim Brüksel'e dönünce Andrew Drake'in mutfak masasını tezgah haline dönüştürüp kendi hazırlıklarına başlamış olduğunu gördü. Freya bu ilk seferinde 3. kez ekvatoru geçmiş ve 7 Mart'ta Ümit Burnu yönünde ilerlemek üzere Mozambik Boğazı'na giriyordu. Umman Körfezi'nden çıktığından bu yana karayı görmemişlerdi. Ayın 7'sinde öğleden sonra Mozambik Boğazı'nın kuzeyindeki Komoro Adaları'nın yanından geçtiler. Güzel havadan ve sakin denizden yararlanan tayfalar ön güvertede gezinirler ve C güvertesindeki kapalı yüzme havuzunun çevresinde otururlarken yemyeşil ormanlarla kaplı dağın doruğu bulutlar arasında kalan Büyük Komor Adası'nı gördüler. Gün battığında hafif rüzgar sertleşmiş, gökyüzü gri renkli bulutlarla örtülmüştü. Önlerinde Ümit Burnu'nun dalgalı denizi ve Avrupa vardı artık. Ertesi gün Moskova, Birleşik Devletler Başkanı'nın önerisine resmi bir yanıt vererek taslak anlaşmasının onaylaması kararını memnunlukla karşıladığını ve Castletown delegelerinin hükümetleriyle ilişkilerini sürdürerek yeniden toplanıp anlaşmanın son metnini hazırlamalarına razı olduğunu bildirdi. Sovyet ticaret filosu Sofrart'ın önemli bir bölümü ile Sovyetler Birliği'nin daha önceden diğer ülkelerden kiralamış olduğu şileplerde tahıl yüklemek üzere Kuzey Amerika limanlarına yol almaya başlamışlardı. Moskova'da köylü pazarlarında çok miktarda et göründüğünün bildirilmesi, hayvan kesiminin yasak olmasına karşın devlet ve kolektif çiftliklerde de sürdürüldüğünü kanıtlıyordu. İnsanların olduğu kadar hayvanların da son yiyecek stokları tükenmek üzereydi. Maxim Rudin, Başkan Matthews'a gönderdiği özel bir mesajda sağlık nedenleriyle Sovyetler Birliği adına anlaşmayı imzalamaya gelemeyeceğini bildiriyordu. Bunun yerine resmi imza töreninin Dışişleri Bakanları tarafından 10 Nisan'da Dublin'de yapılmasını öneriyordu. Ümit Burnu fırtınaları korkunçtu. Güney Afrika'da yaz sona ermiş, Antarktik'te oluşan sonbahar kasırgaları Masa Dağı'nı dövmeye başlamıştı. Freya 12 Mart'ta Agulhas akıntısının tam ortasında dev gibi yeşil dalgaların arasında fırtınayı iskele tarafından yiyerek batıya doğru yoluna devam etmekteydi. Buz gibi soğuk olan güverte bomboştu. Kaptan Thor Larsen ve iki zabiti kaptan köşkünde çifte cam arkasında dümenciyle birlikteydiler. Telsiz zabiti ile diğer iki kişi kısa kollu gömlekler giymişlerdi. Güçlü bir teknolojinin güven verici ağıyla sarılmış olarak 10 kuvvetinde bir kasırganın oluşturduğu 15 metrelik dalgaların Freya'nın iskele bordasına çarpıp bir an duraklamalarını ve sonra kilometrelerce uzunluğundaki borularıyla dev güverteyi örtmesini seyrediyorlardı. Dalgalar teknenin üzerinde patlarken tankerin burnu sanki ayrı bir parçaymış gibi görünmekteydi. Köpükler bordalardaki deliklerden denize akınca Freya sarsılıyor ve yeni bir su dağının altına giriyordu. 30 metre altlarında 90 bin beygir gücündeki motor 1 milyon ton ham petrolü Rotterdam'a her an birkaç metre daha yaklaştırıyordu. Başları üstünde çığlıkları plexiglastan içeri sızmayan albatros kuşları dolanıyordu. Kamarotlardan biri kaptan köprüsündekilere kahve getirdi. İki gün sonra 14 Mart'ta Adam Munro arabasıyla İngiltere Büyükelçiliği'nin ticaret ataşeliği avlusundan çıkıp Kutuzovski Caddesi'nden geçerek kent merkezine doğru yola çıktı. Büyükelçiliğe çağrılmıştı. KGB tarafından dinlenildiğinden kuşkusu olmadığı telefonda Londra'dan gelecek olan bir ticaret heyeti konusunda konuşulmak istendiği söylenmişti. Manrov'un şifre odasında kendisine gelmiş bir haber olduğu anlamına geldiğini biliyordu. Elçiliğin şifre odası Bodrum'daydı. Dinleme aygıtları arayan süpürücüler tarafından sık sık taranırdı. Şifre memurları diplomatik personel sayıldıklarından sürekli olarak güvenlik soruşturmasından geçirilen kişilerdi. Ancak gelen bazı mesajlarda iletilen şifrenin şifre çözme makinelerine verilmemesi işareti bulunurdu. Adam Munro da bu tür mesajları alanlardan biriydi. Şifre bölümü şefi Munro'nun gerçek görevini bilenlerden biriydi. Munro şifre odasına girince şef kendisini hemen gördü. Birlikte küçük bir bölmeye geçtiler. Şifre bölümü şefi belinden çıkardığı bir anahtarla özel bir şifre çözme makinesinin kilidini açtı. Londra'dan gelen mesajı içine yerleştirdi. Şifrenin çözülmüş biçimi bir an sonra makineden çıkmıştı. Munro kağıdı alıp yürüdü. Mesajı okuyunca gülümsedi, bir iki saniye içinde ezberledi ve kağıdı hemen bir imha aygıtının içine atıp toz haline getirdi. Şifre şefine teşekkür edip sevinçle oradan ayrıldı. Barry Fields, Rus-Amerikan anlaşmasının imza aşamasında olduğunu ve bülbülünü 16 ile 23 Nisan arasındaki hafta içinde Romanya'da Konstanza kıyısından alınabileceğini bildiriyordu. Durumu bülbülü anlatması ve onayını bildirmesi istenmekteydi.
22. Ayrımın sonu. Sayfa 235.